Ayrım 16. Çıplak Deniz Çıplak Ada. Bir Ada Hikayesi 4. Yaşar Kemal. Sayfa 139. Zehra. Babama diyeceksin ki beni arkadaşım Nermin Hanım istemiş. İki elin kandaysa da hemen gel demiş. Ben de yarın sabah erkenden gidiyorum. Yarın gün batmadan da geleceğim. Melek Hatun. İyi düşünmüşsünüz. Sultanımıza bunu olduğu gibi söyleyeceğim. Nesibe. Size bir sözümüz daha var. Bu sözümüzü de dinleyeceksin. Bu da mor menekşeler üstüne. Söylemesi bizim için hiç de kolay değil. Bunu Zehra ile çok düşündük. Günlerce konuştuk. Melek Hatun. Söyle bakalım, mor menekşelerin zoru ne? Zor olan senin elin. Elimde ne var? Elimin hiç kimseye bir zararı olmaz. Zararı sana olur güzeller güzeli anamız. Söyle bakalım bana ne zararı olacak? Şöyle bir zararı. Sen elinin üstüne koyunca o elinin üstüne konan elini eşek arısı konmuş da sokmuş gibi atılıverirse ne yaparsın? Bir daha sultanın yüzüne bakar mısın? Bakarım kızlarım. Sultanımız bana kötü hiçbir şey yapmaz. Yaparsa onun sebebi vardır. Benim elim içi ağı dolu eşek arısı da olsa, onu soksa, o da ölüm acıları geçtirse de beni kıracak hiçbir söz söylemez. Şimdi size söylüyorum kızlarım. Şimdi sizi kıracak sözler söyleyeceğim. Benim biricik oğlum, Kadri Kaptanım gibi benim çocuklarımsınız. Bundan dolayı bana gücenmeyin. Size ne söylersem söyleyeyim, sizin kötülüğünüz için değildir. Siz babanızın kim olduğunu anlamışsınız. Babanız o kadar anlaşılmayacak bir insan değildir. Biliyorum, babanız sandıkları açtırmıyor. Siz anlayabildiğiniz bir dünyanızın içindesiniz. Buralar sizin vatanınız oldu gitti. Zehra senin çok sevdiğin bir adam, erinde geçinde seninle evlenecek, çocukların olacak. Nesibe, o çok yakışıklı çocuk. Kıyamet kopsa da sana yakında gelecek. Belki de anası babasıyla gelecek. İşte sizin vatanınız. Siz Girit'i unutur gidersiniz. Musa Kazım Sultanımızın vatanını elinden almışlar. Kim bilir Musa Kazım Sultanımızın neleri kaldı Girit'te. Çocukken bir keklik palazı vardı. Onu tarlalarda çekirgelerle büyütmüştü. Kıratı vardı, yılkıya bırakmış. Sonra da pişman olmuş. Bütün Girit'i aramış bulamamıştı. Bulsa bulsa kıratı Niko bulurdu. Hem de bulmuştu. Burada da her yerinden koparılmış. Bir dağ gülüne hasret kalmış. Bir gülü görünce bütün hasretlerini, bütün acılarını unutturacak. Az bir zaman içinde olsa. Siz onun her gün Pınar'a gittiğini, orada Pınar'ın başında uzun uzun gözlerini kaygan böceklerin suyun üstündeki uçuşlarına, suyun dibindeki çakıl taşlarına, üstteki menekşe rengi, kırmızı çizgili kayalardan kayalarda oynaşan ışıklara diktiğini bilmez misiniz? Beni iyi dinleyin kızlarım. Burada bu Pınar olmasaydı, babanız bu adada asalar kalmazdı. Girit'te sultanımızın bunun gibi bir Pınar'ı kalmış. Nesibe. Sizin dağınız, İda dağınız gibi bizim dağımızın da bir Pınar'ı var. Ondan dolayı buradan ayrılamadı babamız. Zehra. Güzeller güzeli anamız yerden göğe kadar haklısın. Babamız keklik palazlarını beslemiş dağlarda. Ne çiçek varsa getirtip bahçemize diktirmiş. Bahçemizin yarısı dağ çiçekleriydi. Gelen çiçeklerin hepsi bitseydi bahçemizde, başka çiçeklere yer kalmazdı. Babamızın memleketimizden ayrılmamasının çok sebebi vardır. O gün bugün babamız bir türlü anlayamadı. Ölünceye kadar da anlayamıyor. Biz de anlayamıyoruz. Diyor ki, bir tuhaf oluyorum. Deniz deniz gibi değil. Toprak toprak gibi değil. Gökyüzü gökyüzü gibi değil. Girit'e gideceğiz. Her şey değişecek. Babamız ilk günler bir şakadan başka bir şey değildir muhacirlik diyordu. Hiçbir biçimde bunun ne olduğunu bilemiyorum diyor. İnanılmaz bir umutsuzluğa düşüyor. Ölüp diriliyordu. Ya bu sürgünlük sonuna kadar sürdürülürse? Bu insan soyunun en büyük, en korkunç savaşı. En bağışlanmaz, işkencesi, zulmü olmaz mı? Melek Hatun. Ağa Efendimiz, Girit'e gideceğine inanıyor. Hem de yakında. Girit'e gidecek, orada soylu atlar yetiştirecek. Hem de yakında. Adadaki muhacir evlerine gidiyor, onlarla konuşuyor. Onlardan bana geliyor, divanadan çıkmış, köpürmüş. Bunlar Anadolu muhacirleri. Tokatlılar, Nikisarlılar, Vanlılar. Herkes memleketini bir anlatıyor. Dillerinden hasret, sevgi, umut dökülüyor. Hepsi Aydın Ovası'na, tarlalara, bahçelere çalışmaya gidiyorlar. Başka ne iş bulurlarsa çalışıyorlar. Kazandıklarını yemiyorlar, içmiyorlar, salt biriktiriyorlar. Akil, yaşlı bir adam var içlerinde. Onun 3 oğlu, 3 gelini, 9 erkek torunu var. Sultanımız beni onunla tanıştırdı. O bana dedi ki, insanlar içinde İnsana benzeyen bir insan gördüm. Onun da vatanını elinden alıp buralara sürmüşler. Biz memleketimize gidecek kadar parayı bulunca, nasıl olsa bir gün bulacağız. Bulunca da ver elini, mor sümbüllü memleket. Cennete girmiş gibi olacağım. Orada da suyuna Kur'an düşse okunur. Pınarın başında mutlu öleceğim. O ağa efendi memleketine gidemeyecekmiş. Ona Yunan hükümeti kalebentlik cezası vermiş. Ölünceye dek. Atlarını elinden almış. Hatununu da denize atmış balıklar yesinler diye. Ben çoluk çocuk çalışıyorum. Para biriktirip memlekete gideceğim. Çınarın altına pınarın başına yatacağım dedi bana. İşte insan ölürse böyle ölmeli. İşte Efendimiz de böyle mor sümbüllü yurduna kavuşacak. Zehra, burada pınarına, 1000 yıllık zeytin ağacına kavuştu ya. Gece gündüz ağaçla konuşur ya. Ağacı da ölümsüzmüş. Gece gündüz onunla konuşuyor ya. Yoksa babamız ağacın 1000 yıllık olduğunu, ölümsüzlüğünü ne bilsin? Babamız dostunun 1000 yaşında olduğunu ne bilsin? O bir ağaç, o ağaç onun da bir ermiş. Melek Hatun, o akil adam bana dedi ki, bizim dağların ormanlarında çok yaşlı ağaç var. Onlar zeytin ağacı değil, ardıç ağacı, bir de meşe ağacı. Bunlar çok yaşarlar. Zeytin ağaçlarından daha çok. Bir de çınar ağacı. Bu ağaçların konuşup konuşmadıklarını bilmiyorum. Bizimle değil ya, belki Süleyman peygamberle konuşuyorlardı. Benim bildiğim insanlar, ağaçlarla, çiçeklerle, kuşlarla, kayalar, taşlarla konuşuyorlardı. Ben ayla konuşan kızlar, kadınlar gördüm. Sıkışmış insanlar her şeyle konuşurlar. Yeter ki insan çaresiz kalmasın. Yağan yağmurla, düşen karla, esen yerle konuşur. Zehra, demek ki ağaç konuşmuyor babamızla. Babamız konuşuyor ışıkla, suyla, kaygan böcekleriyle, boncuklu arıyla. Ben kendimi bildim bileli babamız değildi sanki. Her bir şeyle daha da çok atlarla konuşurdu. En çok da kır atıyla konuşurdu. Kır at, babamız ona ne söylerse söylesin. Dağlara döner, uzun uzun kişner, dağlar üst üste yankılanırdı. Babam kır atını okşar, kır at da onun elini yalardı. Melek Hatun, şimdi anladım. Yeni çiftlik tamamlanırsa, atlar çiftlikte keyifle dolaşınca, taylar oynaşınca, kızlar da evlenince, ağa efendi hiç ağaçla konuşur mu? Bütün gününü pınarın başında geçirir mi? Zehra, böyle olursa babam Girid'ini unutur mu? Melek Hatun, unutmaz dedi. Ağa efendi merdivenlerde ses çıkarmadan içeriye girdi. Üç hanımın üçü de şaştı kaldı. Ağa efendi neredeyse çırılçıplaktı. Kızlar şaşkınlıktan seslerini çıkaramıyor. Melek Hatunsa gözlerini sultanına dikmiş, sapsarı kesilmiş öyle duruyordu. Önce Zehra, baba sana ne oldu, başına bir hal mi geldi diyecekti. Ağa efendi güldü, başıma hiçbir şey gelmedi. Nesibe, hiçbir şey gelmedi de senin bu halin ne? Melek Hatun olduğu yerde donmuş kalmış konuşamıyordu. Ağa efendi, hiçbir kötü halim yok. Üstümü başımı bir kimse yırtmadı. Ben yırttım. Ben yırttım derken yine gülüyordu. O gülerken Melek Hatun'un şaşkınlığı daha da artıyordu. Zehra geldi, Melek Hatun'u kucakladı, yandaki koltuğa oturttu. Ağa efendi geldi, o koltuğun karşısındaki koltuğa oturdu. Şimdi efendime söyleyeyim. Melek Hatun'a baka baka konuşuyordu. Konuşurken de gülüyordu. Ağa efendi gülerken çok sevinçliydi. Şimdiye kadar kimse onu böyle sevinçli görmemişti. Atları koçlarda birinci olduğunda, Yunan kralı eve geldiğinde de bu kadar sevinçli olmamıştı. Melek Hatun da sultanını böyle sevinçli görmemişti. Melek Hatun yavaş yavaş kendine geldi. O da gülmeye başladı. Ağa efendi, kusura kalma Melek Hatun. Kusura kalmayın kızlarım. Zeytin ağacının yanına varınca, ileride soyunan çok yaşlı bir adam gördüm. Ceketini çıkartıp bir taşın üstüne oturdu. Gömleği yırtmaya başladı. Çaputları önüne yığdı. Ardından da cekete başladı. Ceketin çaputlarını da önüne koydu. Ayağa kalktı. Şalvarının cebinden nergis işlemeli bir mendil çıkardı. Ağacın en yüksek dalına uzandı. Bir bayrak bağlar gibi bağladı. Sonra da kucağındaki çaputları ağaca dolaşarak dallara bağladı. Geldi yanımdaki düz kayalığa oturdu. 40 yıllık arkadaşmış gibi konuşmaya başladık. Aşağılarda bir adada otururmuş. Balıkçıymış. Değiş tokuş olduğunda adanın yakınındaki küçük adaya çoluğunu çocuğunu almış, oraya sığınmış. Küçük adada 11 ev varmış. Bunlar yıllar önce Karadeniz'in dağlarından gelmişler. Balıkçılık bilmiyor. Sadece mısır ekmeği biliyorlarmış. Bizim adamın adı Hristo'ymuş. Bunlar Karadeniz'den küçük adaya gelmişler. Mısır ekmişler. Toprağa attıkları tohumlardan bir tek koçan bile alamamışlar. Hristo bunların durumlarına çok üzülmüş. Akrabalarına, arkadaşlarına gitmiş. Arkadaşlar, akrabalar demiş. Oradaki küçük adada Allah'ın kulları açlıktan ölüyorlar demiş. Yalvarmış ama kimse aldırmamış. Üstelik de onunla dalga geçmişler. Söyle onlara da dağa gitsinler. Oralarda yine kayaların altına mısır eksinler. Mısır açlığa çok iyi gelir. Hele koçanıyla birlikte yerseler daha iyi. Dünyadaki aç karınları doyuracak en iyi yiyecek bizim adaların otlarıdır. Hristo onlara hiçbir şey söylemez. Kayığını teknesinin arkasına bağlar küçük adaya gelir. Karadeniz'in kayalıklarından kaçanlar, Cennet Adası'nda da açlıktan ölüyorlar. Ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Hristo adaya gelir gelmez önüne gelen adama bağır dedi. Adam bağırmaya başladı. Çınarın altına bir adam geldi. Duyduk duymadık demeyin. Duymadık demeyin ha. Demeyin ha. Adam bağırdı. Bağırdı. Kimse burnunu dışarı çıkarmadı. Koşarak gitti kayboldu. Bu sefer Hristo en hoş sesiyle bağırdı. Ey ahali! Ey hükümet geldi! Hükümet geldi, çınarın altında sizi bekliyor. Epeyce bir bağırmadan sonra önce çocuklar geldi. En sonra da yaşlı erkekler. Ardından da gençler geldi. Hristo konuşmaya başladı. Ben hükümet değilim. Sizi evlerinizden çıkarmak için hükümet oldum. Biriniz gelip de sorsaydı sen kimsin diye, sorsaydı size, aşağıdaki adadan olduğumu söylerdim. Bana Hristo reis derler. Sen nasıl birisin diye sorarsanız, ben balıkçı reisi Hristo'yum. Bakın oradaki tekne benim. Orada birkaç tane kayık var. Onlar kimin? Onlar da bizim. Nasıl aç kalıyorsunuz öyleyse? O kayıkların nasıl kullanıldığını bilmiyorsunuz ki. İşte ben bu kayıkların nasıl kullanılacağını öğretmeye geldim. Bundan sonra balıkçılığı da öğreneceksiniz. Balıkçılığı öğrenirken siz de balık yemeyi öğrenirsiniz. Orada çimenlerin üstüne oturmuş adam ayağa kalktı. Bana geldi. Benim adım Adem dedi. Arkadaş, Hristo dedi. İyisin, hassın ama bizim paramız yok ki. Ağa efendi böyle konuşurken, durun durun dedi. Hristo reisi alayım da eve getireyim. Şimdiye kadar ağacımızı bırakıp yola düşmüştür. Çınarların altına gelmiş orada beni bekliyordur. Bundan sonrasını o anlatsın. Zehra, ben gideyim baba onu alır getiririm. Kapıya yürüdü. Hristo gelmiş, gözünü Kadri Kaptan'ın teknesine dikmişti. Hey koca dünya diye düşünüyordu. Reisler reisinin yepyeni güzel teknesi çocuktu. Yanında çalışan bir çocuğa armağan etmişti teknesini. Şimdi kim bilir reis nerelerde? Ağa efendi Hristo'yu kapıda karşıladı. Kendi koltuğuna götürüp oturttu. Kendisi de yandaki koltuğa çöktü. Eliyle Melek Hatun'u gösterdi. Bu hatun Melek Hatun'dur. Kendisi Kaz Dağı'ndandır. Yani Sarı Kız'ın dağından olur. Sizinkiler bu dağa İde Dağı, bizimkiler de Kaz Dağı derler. Bunlar da kızlarım Zehra ile Nesibe. Biz vapurla Yunanistan'dan gelirken, vapurda çok çocuk, çok yaşlı kadın, çok da erkek öldü. Kızların anaları da vapurda öldü. Hristo, biz biliyoruz olanı biteni. Melek Hatun yiğit bir insandır. Bizim adada, Tekmil Adalarda, bütün kıyılarda onun güzelliği dillere düşmüştür. Reisin teknesine armağan ettiği Kazri'nin anasıdır Melek Hatun. Maşallah, sizin ada, güzeller güzelinin adasıdır. Ta eski Yunan'dan bu yana. Bir zamanlar Karınca Adası'nın adı Güzeller Adası'ydı. Melek Hatun adaya geldikten sonra öteki adalardan, şehirlerden, kasabalardan Melek Hatun'u, Lena'yı görmeye gelirlerdi. Sonra Lena bir zenginle evlendi. İzmir'de saraylarda yaşadı. 4 oğlu oldu. Kocası iflas etti. Ardından öldü, o da adaya döndü. Çocukları iyi çıktı. Bir büyük zenginin oğulları değillermiş gibi balıkçı oldular. Analarına iyi baktılar. Sonra askere gittiler. Askere gidenlerin şehadet kağıtları geldi. Lena'ya acıyarak okudular. Lena ilkin şaşkındı. Ağlar gibi etti. Bir ara sessiz kaldı. Gitti bir taşın üstüne oturdu. Yüzünü elleri arasına aldı, düşünmeye koyuldu. Şehadet kağıtlarını ellerinde tutanlar geldiler. Onun başında durdular. Şehadet kağıdını bir daha, bir daha okudular. Lena, bu söylediğiniz doğru değildir dedi. Şehadet nedir diye Lena'ya anlattılar. Okudular. Lena, benim oğullarım onlara ne yapmışlar da öldürüyorlar. Ne günahı var oğullarımızın. Yerdeki karıncaları bile incitmezlerdi. Niçin onları öldürsünler? Onlar balıkçıydı. Yakaladıkları balığa bile üzülürlerdi. Balıkçılık yaparlardı ya. Balıkçılık yapmak istemezlerdi. Bütün dertleri çabucak para kazanıp balıkçılıktan kurtulmaktı. Asker olunca balık öldürmekten kurtulduk diye bir sevindiler, bir sevindiler. Sevinme derim size. Böyle insanları kimsecikler öldüremez. Gidin, 7 düvele sorun benim oğullarımı. 7 başlı ejderha yılanı bile sokmaz. Hiçbir insan benim oğullarıma kıyamaz. Benim oğullarımı bu denizin bütün adalarının, bütün kıyılarının kızları kara sevdalıydı. Siz şu zıknabut kağıda şehadet mi diyorsunuz? Ne diyorsanız deyin. Sizin hiçbiriniz okuma bilmez. Beni mi buldunuz taşkalayı alacak? Ah efendi, kardeşim Hristo dedi. Sen bu adaların bütün insanlarını biliyorsun. Nasıl oldu bu? Ben bilmiyorum. Kimse de bilemez. 19 yaşından bu yana reisim ben. Her adadan balıkçı yetiştirdim. Eline bir kayık geçiren her bir delikanlı soluğu bende alıyordu. İsmail de 20 yaşında bir çocuktu. Elinde yepyeni bir kayıkla bana geldi. Cin gibiydi, yakışıklıydı. Balıkçılığı çabuk öğrendi. Çabuk da nam yaptı. Para kazandı. At meraklısıymış. Gitti at çiftliği olan bir çorbacıya kapılandı. Çiftlik büyük bir at çiftliğiydi. İsmail burada çok mutlu oldu. Sonra Çanakkale Savaşı başladı. İsmail topçu çavuşuydu. Ona yepyeni toplar verdiler. İsmail gemilerin bacalarından içlerine gülleler düşürdü. Gemiler de denizin dibini boyladı. Ay efendi, dur Hristo kardeş dedi. Biz İsmail'in nesi var nesi yok biliyoruz. Hristo, beni buraya İsmail gönderdi. İsmail bana dedi ki, Musa Kazım Bey senin ikizindir. Gittiği her yerleri söyledi. Çınarların altını, çeşme başını, kayalığın oradaki pınarı, sonra da 1000 yıllık zeytin ağacını, evi söyledi. Sabahleyin buraya geldim. Çeşmenin başına geçtim oturdum. Gün doğdu ben de baktım Musa Kazım Bey evden çıkmayacak. Ben kahvaltımı teknede yapmıştım. Köyün içini dolaştım. Çorbacıların o güzel evleri yıkılmış. Kiliseyi de berbat etmiş, kiliselikten çıkarmışlar. Oysa bu kilise, savaşta ordumuza hastanelik yapmış. Buranın kadınları, yaşlı erkekleri, çocukları hastanede çalışmışlardı. Çanakkale'de çalışmış 2 doktor da savaştan sonra buraya gelmiş yerleşmişlerdir. İsmail bu doktorları yakından tanıyor. Hayri Efendi'nin söylemesiyle bu doktorlar gibi insanlar dünyada yokmuş. Ölen askerle ölüyor, dirilen askerle diriliyorlarmış. Ölen İsmail dirilince Hayri Efendi ile birlikte bayram etmişler. İsmail'i her gördüklerinde sevinçlerinden düğün bayram ediyorlarmış. 16. ayrımın sonu, sayfa 148.